Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Elebeytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5'te 1402, Hicri Kameri 12 Cemazilahir 1445 ve Miladi Takvimle 26 Aralık 2023 Salı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından, Siyonist rejimin kabinesinde artan şiddetler üzerine siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Ümmül Beni'nin vefatı ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani.
Sizlere bu akşamki haberleri aktaracağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. İran Cumhurbaşkanı Reisi Ocak ayında Türkiye'ye gidecek. Gazze'de şehit sayısı 20 bine yaklaştı. İran ile Avrupa Birliği büyükelçileri görüştü. Hükümet sözcüsü, Siyonist rejime uygun yerde ve zamanda yanıt verilecek. İran Savunma Bakanlığı sözcüsü, Siyonist rejime cevabımız etkili ve akıllı olacak dedi. Ve İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında demir yolu ticaretinde %33 artış. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ertelenen ziyaretini Ocak'ta gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i 28 Kasım'daki ertelenen Türkiye ziyaretinin 2024 yılının Ocak ayında yapılacağı belirtildi. Ulusal televizyon muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre ziyaret Ocak ayının ilk haftası olacak. Ayetullah Reis'in 28 Kasım için planlanan ancak ertelenen Türkiye ziyareti Ocak ayının ilk haftasında yapılacak. Ziyaret öncesi Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız 20 ila 21 Aralık günlerinde Tahran'ı ziyaret etti. Yıldız, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakiri ile ayrı ayrı görüştü. Reisinin Türkiye ziyareti hakkında görüş alışverişi yapıldığı öğrenildi. Ulusal kanala özel açıklamalar yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakiri, mevkidaşı ile verimli bir toplantı yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu. Bizim Türkiye ile geniş ilişkilerimiz var. Benim mevkidaşım ile görüşmelerim de bu çerçevedeydi. Bütün siyasi, ekonomik, güvenlik meseleleri, coğrafi konularda her zaman görüşmeler yapıyoruz. Yine Gazze meselesinde de böyle. Gazze meselesi görüştüğümüz en önemli konulardan biri. Bu görüşmelere her zaman aramızda düzenli olarak yapma kararı aldık.
İşgalci rejim İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 21.915 kişi şehit oldu. 54.918 kişi yaralandı. Son 24 saatte 241 kişi hayatını kaybetti, 382 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudre yaptığı yazılı açıklamada Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi. Kudre, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze şeridinde 241 Filistinliyi daha şehit ettiğini, 382 Filistinliyi yaraladığını belirtti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlerin sayısının 20.915'e, yaralı sayısının da 54.918'e yükseldiğini kaydetti. Kudre, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi çevresini hedef aldığına dikkati çekerek, buranın da İsrail'in harabeye çevirip hizmet dışı bıraktığı Şifa ve kuzey bölgelerindeki diğer hastanelerle aynı sonu paylaşmasından endişe duyduğunu ifade etti. Uluslararası kurumlara seslenen Kudre, Nasser Hastanesi'ne, oradaki sağlık personeline, hasta ve yaralılar ile binlerce yerinden edilmiş insana koruma sağlanması çağrısında bulundu.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, Avrupa Birliği'nin Bağdat Büyükelçisi Thomas Seyler ile görüştü. İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, Avrupa Birliği'nin Bağdat Büyükelçisi Thomas Seyler ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve uluslararası son gelişmeler ele alındı. İranlı Büyükelçi Ali Sadık, Siyonist rejimin cinayetlerine değinirken, Avrupa ülkelerinden Gazze'deki soykırımın durdurulmasında ciddi rol oynamasını talep etti. Batı'nın insan haklarını desteklemekteki çifte standartlarını eleştiren Ali Sadık, savunmasız Filistin halkının hayatlarının korunması ve onlara insani yardım sağlanmasının gerektiğini de vurguladı. Ali Sadık, İran ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin son durumunu inceleyerek, küresel gelişmelerle birlikte Avrupa ülkelerinin İran'a ve Batı Asya bölgesine bakışının da değişmesi gerekiyor, dedi. Avrupa Birliği'nin Bağdat Büyükelçisi de İran'ın en önemli komşu ülkelerinden biri olarak Irak'taki özel rolüne değinirken, İran ile Avrupa Birliği yetkilileri arasındaki diyaloğun farklı düzeylerde devam etmesini olumlu değerlendirdi. Thomas Seyler ayrıca Filistin'de kalıcı barış sağlanmasını temenni etti.
İran hükümet sözcüsü, Siyonist rejimin devrim muhafızları ordusunun kıdemli komutanı General Seyyid Reza Musevi'ye yönelik terör saldırısına tepki göstererek, bu terör eylemine uygun yerde ve zamanda yanıt verileceğini vurguladı. İran hükümet sözcüsü Ali Bahadri Cehrami bugün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Suriye'de yerleşim bölgesine düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü Bahadri Cehrami bu terör saldırısında General Seyyid Reza Musevi şehit oldu. Bu terör eylemine mutlaka uygun zamanda bir yerde karşılık verilecektir. Siyonist rejim ve aralarında Amerika ve İngiltere'nin de bulunduğu destekçileri Gazze Savaşı'ndaki tarihi yenilgilerini örtbas edemezler, dedi.
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Rıza Talayinik, devrim muhafızlarının üst düzey isimlerinden Seyyid Reza Musevi suikastına doğru zamanda ve yerde mutlaka yanıt verileceğini belirtti. İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Rıza Talayinik, Almayadin karlarına verdiği röportajında İran'ın devrim muhafızlarının üst düzey isimlerinden Seyyid Reza Musevi suikastına doğru zamanda ve yerde mutlaka yanıt verileceğini söyledi. Tuğgeneral Talayinik, şehit Seyyid Reza Musevi'nin suikastına cevabımız kararlı, aktif, etkili ve akıllı olacaktır, dedi. Almayadin ile görüşmesi öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Tuğgeneral Talayinik, İranlı danışman General Seyyid Reza Musevi'nin şehadeti terörizmin mahiyetine ve Suriye'nin egemenliğinin açık bir ihlalinin yanı sıra güvensizlik yaratmak ve Siyonist rejimin savaş çıkartma çabalarını gösteriyor. Kesinlikle bu cinayet cezayı hak etmektedir ve bu cinayeti failleri son operasyonlarının bedelini beklemelidir. Bu operasyonun bedelini ödemeyi beklemek bu rejime ve onun unsurlarına zarar verecektir ifadelerinde bulundu.
Kuzey Demiryolu 2'nin genel müdürü, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ihracat, ithalat ve transit olmak üzere 3 alanda demiryolu üzerinden mal alışverişinde %33 artış olduğunu duyurdu. İrna'ya röportaj veren genel müdür Gholam Hüseyin Veldi, bu artışların Astara Demiryolu Terminali aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirterek, bu yılın ilk 9 ayında bu demiryolu ticaretinin toplamı 498.926 ton olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %33 artışla 374.454 ton oldu. Son 9 ayda Astara Demiryolu Terminali aracılığıyla ülkeye 152.268 ton mal ithal edildi. Bu rakam, geçen yılki 93.160 tona göre %63 artış gösterdi, dedi. Açıklamalarının devamında Veldi, Astara Demiryolu Terminali üzerinden mal taşımacılığında %36 artış yaşandığına dikkat çekerek, geçen yılın aynı döneminde 154.309 ton olan Astara Demiryolu Terminali'nden bu dönemde 210.334 ton eşya taşındığı ifadelerini kullandı.
Lübnan Hizbullah Hareketi Siyonist İsrail'in Suriye'de düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit düşen İranlı komutan Seyyid Razi Musevi için taziye mesajı yayınladı. Lübnan Hizbullah Hareketi'nin mesajında Şehit Seyyid Razi Musevi, onlarca yıldır Lübnan'daki İslami direnişi desteklemek için çalışan ve sahada şehit General Kasım Süleymani'nin yanında yer alan en iyi kardeşlerimizden biriydi ifadesine yer verildi. Mesajında Siyonist rejimin cinayetlerine yeni sevklendi kaydedildi. Hizbullah Hareketi, Şehit Seyyid Razi Musevi için İslam devrimi, lideri Ayetullah Hamine'ye devrim muhafızlığı komutanlığına ve İran milletine başsağlığı dileğinde bulundu. Devrim muhafızları ordusunun önde gelen komutanlarından Seyyid Razi Musevi, işgalci Siyonist rejimin savaş uçaklarından Şam'daki Zennebi bölgesini düzenlediği hava saldırısında şehit oldu. El-Meyadin muhabiri devrim muhafızları komutanının 3 füze ile hedef alındırarak suikasta uğradığını açıkladı. Şehit General Kasım Süleymani'nin silah arkadaşlarından olan General Seyyid Razi Musevi, devrim muhafızları ordusunun Suriye'deki eski askeri danışmanlarından biriydi.
Gazze şeridinde esir tutulan İsraillilerin aileleri çocuklarının geri getirilmesi için Netanyahu'ya ve hükümetine baskı yapmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridini açtığı savaş, 81 günü geride bırakırken işgal rejimi hükümetinde de görüş ayrılıkları baş göstermeye başladı. Gazze şeridine kara operasyonu düzenleyen işgal ordusunun Filistin direnişi karşısında verdiği kayıplar her geçen gün daha da büyürken işgalciler için ufakta herhangi bir zafer görünmüyor. Netanyahu Gazze şeridinde tutulan İsrail esirlerin kurtarılması için savaşın devam etmesi gerektiğini savunurken bakanları bu planın başarılı olacağından ve İsrail'e yapılan askeri yardımların devam edeceğinden şüpheli. İsrail esirlerin aileleri savaşın amacına ulaşmasının uzun süre alacağını söyleyen Netanyahu'nun konuşmasını keserek çocuklarının bir an önce Gazze şeridinden kurtarılmasını istedi. İsrail hükümetinde yaşanan görüş ayrılıkları da gizlenemez hale geldi. İsrail televizyonunun Kanal 12'sinin haberine göre Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın esirler konusunu görüşmek amacıyla toplantı düzenlemesine engel oldu. Gallant'ın Gazze şeridinde tutulan İsrail esirler konusunu görüşmek için Mossad Başkanı David Barnea'yı en az iki kez toplantıya çağırdığı, ancak Netanyahu'nun Barnea'ya toplantıya katılma izni vermediği kaydedildi.
İşgal güçlerinin bu sabah El Haliye'nin güneyindeki El Fevvar kampına düzenlediği basın sırasında yaşanan çatışmalarda biri çocuk, iki Filistinli şehit oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı El Fevvar kampında 31 yaşındaki İbrahim Macid Etiti isimli genç ile 17 yaşındaki Ahmet Muhammed Yusuf Yayın'ın işgal güçleri tarafından şehit edildiğini duyurdu. Yerel kaynaklar ise işgal güçlerinin kampa baskın düzenlediğini, Filistinlilerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıldığını ve ses bombası atıldığını, baskın sırasında Filistinli gençlerle işgal askerleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi. Filistin Kızılay Derneği ise İyilik Yardım Ekip denen El Fevvar kampındaki çatışmalar sırasında yaralanan çok sayıda kişiye müdahalede bulunduğunu ve iki kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye nakledildiğini duyurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kişinin daha sonra şehit oldukları duyuruldu. Filistin Bilgi Merkezi'ne verilenlere göre 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da işgal güçleri tarafından şehit düşen Filistinli sayısı 317'ye yükseldi.
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Halutz, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayarak zafere ulaşmanın tek yolunun Netanyahu'nun görevden ayrılmasıyla mümkün olacağını söyledi. Halutz, Siyonist İsrail'in televizyonunun Kanal 14'üne verdiği röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında konuştu. İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayan Halutz, zafere ulaşmanın tek yolunun Netanyahu'nun görevden ayrılmasıyla mümkün olacağını belirtti. Gazze'ye yönelik saldırıların son bulmasının ardından İsrail'de erken seçimlere gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kamuoyu yoklamalarına göre olası erken seçimlerde Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesi bekleniyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Fransa Büyükelçiliğindeki iki çalışanı diplomatik statüleriyle bağdaşmayan davranışları nedeniyle istenmeyen kişi ilan etti. Bakü'deki Fransız Büyükelçiliğinin iki çalışanı diplomatik statüye uygun olmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edildi ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı. 26 Aralık tarihinde Fransa'nın Azerbaycan Büyükelçisi Anne Boyon Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrıldı. Fransa Büyükelçiliği'nin iki çalışanının diplomatik statüye uygun olmayan ve 1961 tarihli diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümeti tarafından istenmeyen kişi ilan edildi, Fransız Büyükelçinin de dikkatine sunuldu ve bu kişilerin 48 saat içinde Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını terk etmeleri talep edildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı istenmeyen kişi olarak ilan ettiği iki elçilik çalışanının 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye operasyonunda 40 Siyonist askerin öldürüldüğünü veya yaralandığını duyurdu. Sama Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Kassam Tugayları Cebaliye kampında bir binada bulunan 40 kişilik Siyonist askerini TBG roketiyle hedef aldı. Kassam Tugayları ayrıca Yasin 105 roketiyle Gazze'nin Tefah ve Elderc olmak üzere iki mahalleye girmeye çalışan Siyonist rejime ait 9 zırhlı aracı imha etti. Kassam Tugayları daha önce de yaptığı açıklama ile direniş güçlerinin Han Yunus'un Hazee bölgesinde tünellere inen bir grup işgalci arasına bomba attıklarını ve orayı havaya uçurduklarını belirtmişti. Filistin direniş gücü bunların yanı sıra işgal altındaki toprakların kuzeyinde bulunan Batı Celile bölgesindeki liman askeri üssünü Lübnan'ın güneyinden hedef aldı.
Irak hükümeti yaptığı açıklamada Amerika'nın sabahın erken saatlerinde Irak güvenlik güçleri ve Haşişabi karargahına yönelik saldırısını düşmanca bir eylem olarak nitelendirerek kınadı. Irak Başbakanlığı bugün yapılan bir açıklamada Amerikalı savaşçıların Irak Halk Seferberliği ve Güvenlik Güçleri'nin çeşitli karargahlarına sabahın erken saatlerinde düzenlediği saldırıyı düşmanca ve faydasız olarak nitelendirdi. Irak Resmi Haber Ajansı'nın haberine göre şu açıklamada şunlar belirtiliyor. Irak hükümeti bazı unsurların yabancı diplomatik misyon merkezlerine veya dost ülkelerin askeri danışmanlarının bulunduğu yerlere yönelik saldırıları ile kararlılıkla mücadele edeceğini vurgulamaktadır. Bu saldırılar düşmancadır ve Irak'ın egemenliğini olumsuz etkilemektedir ve hiçbir koşulda da kabul edilemez.
Hizbullah hareketi Lübnan güneyinden işgalci rejim İsrail'e ait sınırdaki 4 askeri noktaya saldırı düzenlendiğini bildirdi. Hizbullah Lübnan'dan İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'in sınırda yer alan Şumira, Ramia, Zibdin ve Dovev askeri noktalarının uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki birinci siyasi yorumumuz Emir Abdullayan'ın İran ve Afganistan arasındaki ihtilafların çözülmesi gerektiğini vurgulaması üzerinedir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili ile yaptığı görüşmede sınır ve su sorunları da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki mevcut sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, pazar akşamı Tahran'da Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya gelerek Gazze'deki son gelişmeleri ve bu bölgedeki soykırımı açıklayarak Filistin halkına yardım konusunda tüm Müslüman ve özgürlüğü sevenlerin işbirliğinin gerekli olduğunu vurgulayarak İran ve Afganistan arasındaki ikili ilişkileri ele aldı ve Afganistan yönetim yetkililerinin mevcut sorunları çözmek için pratik adımlar atacağını umut etti. İran'ın Afganistan'la ilişkileri Taliban'ın 2021'de bu ülkede yeniden iktidara gelmesinden bu yana bazı zaman dilimlerinde gerginliklere şahit oldu. Sınır gerginlikleri ve su hakkı konuları ise bu cümledendir. İran su hakkının sağlanmaması ve dolayısıyla yaşanan kuraklık, İran'ın Sistan ve Beluçistan halkı için sorunlara sebep oldu. Bu yüzden İran, Hirmen Su ile ilgili 1351 anlaşmasında öngörülen tüm maddelerin titizlikle uygulanmasını istiyor. Hirmen Nehri, Afganistan'ın Hindukuş dağlarından kaynaklanır ve daha sonra İran'a akar. Ancak Afganistan, tarımsal ihtiyaçlarını karşılamak için bu nehir üzerine çeşitli barajlar inşa ederek İran'a giren suyun akışını etkilemiştir. Afganistan'ın yönetimini elinde bulunduran Taliban'ın Hirmend Antlaşması'nı uygulamaya ve bu antlaşmaya dayanarak İran'ın su hakkını ödemesi gerekir. Taliban yetkilileri ise defalarca bu konuda İranlı yetkililerle işbirliği yapma sözü verdi. Örneğin Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki daha önce Taliban'ın İran'ın su hakkını tanıdığını ve asla İran'a sorun yaratmak istemediğini vurgulamıştı.
Uyuşturucu kaçakçılığı silahlı grupların yasa dışı yollardan İran'a girme girişimleri Taliban güçleriyle İran sınır muhafızları arasında yaşanan çok sayıda çatışma gibi sorunların da iki ülke arasındaki ilişkilere de etkileyen hatta zaman zaman ilişkileri gerginleten olaylar arasında olduğu değerlendiriliyor. Gerçi her iki taraf genelde bu gerginlikleri idare ederek ihtilafların daha yoğunlaşmasını engellediler. Bu arada İran-Afganistan ilişkilerinde su hakları ve sınır sorunları gibi çeşitli siyasi ve güvenlik boyutlarında mevcut olan karışıklıklara rağmen her iki taraf da işbirliğinin geliştirilmesine özellikle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirmesine vurgu yaptıklarını unutmamak gerekir. Tabii ki bu konu diğer alanlardaki itirafların azaltılmasında da etkili olabilir. Afganistan, İran'ın komşusu olarak dini, kültürel ve dilsel benzerlikleri ve yaklaşık 1000 kilometrelik uzun bir ortak sınırın varlığı nedeniyle önemli bir komşu olarak kabul edilmektedir. İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'da barışın tesisi ve bu ülke halkının sorunlarının çözümü için her zaman her türlü yardımda bulunmuş ve geçen 40 yılda milyonlarca Afgan göçmene ev sahipliği yapmıştır. Mevcut şartlarda Taliban ve İran'ın 13. hükümeti artık ekonomik ilişkiler dahil olmak üzere ilişkileri geliştirmeye odaklanmış durumda ve iki ülkenin ekonomi, sanayi, ticaret ve tarım alanlarında uzman ve yetkililerden oluşan heyetlerin sık sık ziyaretleri de bu çerçevede değerlendirilmelidir. İran ve Afganistan ulaştırma, sivil havacılık, madencilik ve serbest ticaret bölgeleri alanında 5 ekonomik işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Geçen Mart ayında Taliban Ticaret ve Yatırım Odası, İran ile ticaret seviyesinin yılda 1 milyar dolara ulaştığını ve şu anda İran'ın Afganistan'ın en büyük ticaret ortağı olduğunu duyurdu. Bu nedenle İran ve Afganistan yetkileri, ikili ilişkileri sürdürmek ve iki Müslüman komşu arasındaki gerilimlerin artmasını önlemekte de kararlıdırlar. İran Dışişleri Bakanı'nın da söylediği üzere, Taliban'ın pratik eylemleri ve iki ülke arasında ortak anlaşmaların uygulamaya konması, ticari ve ekonomik alışverişlerin yanı sıra su ve sınır sorunları, aralarındaki mevcut sorunlara da çözülmesi gerekiyor.
Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz Türk halkının Siyonist rejim karşıtı mitinglerinin devam etmesinin mesajı üzerinedir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin Filistin meselesine ilişkin ikili politikasına rağmen Türk halkı Siyonist İsrail karşıtı gösteriler düzenlemeye devam ediyor. Bu bağlamda Filistin'de yaşanan insani felakete dikkat çekmek, ırkçı İsrail rejiminin Gazze'deki sivil halka yönelik aralıksız saldırılarını kınamak ve Filistinlere destek amacıyla Türk halkı Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü düzenledi. Sivil toplum kuruluşları tarafından Ankara'da düzenlenen yürüyüş, Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonundan başlayıp Anadolu Meydanı'nda Gazze için vicdan bildirisinin okunmasıyla sona erdi. Başkentte düzenlenen Büyük Gazze yürüyüşünde katılımcılar, ilk olarak Cani İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olan gazetecileri andı. 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde yaşayan 20.500 aşkın Filistinli şehit oldu. Bu rakamlar yaşanan insanlık felaketini ve İsrailli canilerin mazlum Filistin halkına karşı soykırım girişimini anlatıyor. Bu şartlarda Amerika ve müttefikleri de dahil olmak üzere dünya toplumunun büyük bir kısmının Siyonist rejim İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetleri desteklemeye devam ettiği açıktır. Batılı hükümetlerin Gazze'deki gelişmelere yönelik mevcut yaklaşımı insan haklarına yönelik attıkları sloganlarla uyuşmazken, üstelik suçluları kendi cinayet ve suçlarına devam etmeye teşvik ve cesaretlendirmektedir. Bu arada Türk siyasetçilerin tutumu Türk halkının tutumuyla örtüşmüyor. Türk analistler bile İsrail'in Gazze'deki cinayetlerine ilişkin yapıcı tutumlar benimsiyor. Türk siyasi analistlerinin Siyonist rejimin cinayetlerine yönelik eleştirilerine rağmen Erdoğan hükümeti Filistin ile İsrail arasında müzakereler ve ateşkes ilan etme girişimleri gibi konuları izlemeye devam ediyor. Erdoğan hükümeti işgalci İsrail'in Türkiye Büyükelçisini sınır dışı etmeyi bile reddetti.
Türk siyasi analistlerinin de Siyonist rejimin cinayetlerine yönelik eleştirilerine rağmen Erdoğan hükümeti Filistin ile İsrail arasında müzakereler ve ateşkes ilan etme girişimleri gibi konuları izlemeye devam ediyor. Öte yandan Erdoğan hükümeti işgalci İsrail'in Türkiye Büyükelçisini sınır dışı etmeyi bile reddetti. Bu bağlamda ise gazeteci yazar Ahmet Taşgetiren şöyle yazıyor. Gazze'ye yönelik barbarca bombardıman devam ediyor. Enkaz sayısı her geçen gün artıyor. Sivil katliamları her geçen gün kucaklardaki bebek fotoğrafları ile artıyor. Ancak son günlerde batılı hükümetler İsrail'in Gazze'deki işlediği suçlara desteklerini de artırdı. Taşgetiren Ankara, Tel Aviv ilişkilerini de sorgularken şöyle diyor. Türkiye, Batı ile ilişkilere önem veriyor. Savunma İttifakı'nın en büyük ikinci askeri gücüne de sahiptir. Joe Biden'in Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemesi ilginç. Ama Amerikan Başkanı binlerce kilometre uzaktan geliyor ve İsrail Başbakanı'na sarılıyor. ama Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi istekli değiller. Bu gerçek, Amerika'nın kriz ortamında bile Türk hükümetine müttefiklerinden alanından uzaklaştırdığını ve Gazze ile ilgili sınavda ise başarısız olduklarını da gösteriyor. Bu arada Türk halkının Gazze halkına defalarca destek vermesi, Türk hükümeti ile halkın duruşunun pek uyumlu olmadığını ve son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bile Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenler de Ankara hükümetine karşı tavır sergilediğini ve onların çalışmalarından Ankara'yı da yöneten siyasilerin tutumundan çok daha yapıcı olduğunu da ortaya koydu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün akşamki sohbetimizde siyasi analistler Rahmetullah Şerifi ile Gazze Savaşı'na ilişkin son gelişmeleri ve ateşkes kararı ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. Bugün de yine sohbetimizin devamında bu gündemin İsrail'de özellikle Siyonist kabineye nasıl yansıdığı ve özellikle esir ailelerinin Netanyahu yönetiminden olan beklentilerini konuşmak istiyoruz. Sayın Rahmetullah Şerifi ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana biz İsrail kabinesinde bir takım anlaşmazlıkların ve ihtilafların şiddetlenmesine tanıklık ediyoruz. Özellikle esirlerin takası gündeme gelince, yani esirlerin tümü sizin de bildiğiniz gibi serbest bırakılmamıştır. Geri kalan esirler ister Siyonist rejim tarafında olsun veya Gazze'de hala gündemde konuşuluyor. Bu da Siyonist İsrail rejiminde esirlerin ailelerinin Netanyahu kabinesine karşı çıkmaları ve yani pratikte çok başarısız bir siyaset yürüttüğünü gösterdiğini haberlerde bize anlatıyor. Şimdi bu özellikle son günlerde bir protesto eylemine neden oldu Tel Aviv'de ve esirlerin aileleri Siyonist İsrail rejimini çok yetersiz bir şekilde Hamas'a karşı bir politika yürüttüğünü haykırdılar ellerinde taştıkları o pankartlarla. Şimdi bu gerçekten Siyonist İsrail rejimini krize sokacak bir konu olarak gündeme yansıması ve bunu böyle algılamak mümkün mü? Kabine ne kadar bu esirlerle ilgili baskı altındadır? Bunu nasıl yorumluyorsunuz efendim?
İsrail'in mevcudiyeti bir neze diyorlar hakiki ya fitri bir mevcudiyet diyor, yani bir millet diyor ki diye ki bugün İsrail'de toplaşan halklar bir millettiler. Bir milletten bir tarif var. Bir milletten tarif esasen irk esasındadır. Yani bir torpaqda, bir kültürde, bir dilde ve bazen çok bir inancıda yaşayan halklardılar. Ki bunlar hayat oxşarları, tarix keçmişleri, yani tarix birliği, mədəni birlikleri, dəyərləri eynidir. Biz şahidik ki, bugün Filistin torpağında toplayıp yarattıkları İsrail adında bir devletin təbəələri, onlar bir milleti oxşar bir cəmiyyət deyirlər. Ona görə ki, onlar Asiyadan, yani həm Şərq Asiyadan, həm Rusiyadan, həm Ərəb ölkələrindən, həm Qafqaziyadan, həm Urupadan, həm Amerikadan və həm Avrupa, Afrikadan gələn xalqlardılar. Onlar Yahudi dininə inanc və bilirsiniz ki, Yahudi dini əsasında da onlar əsasən anadan çəkən, yəni ana sülbü, anadan ananın Yahudi olmağı şərt bilirlər, bir səsin Yahudi olmağında. Təbii ki, müxtəlif xalqlardan indi yığışıb ora, onlar Yahudi dininə mənsub bir xalq deyirlər. Ama onların birbirlerine oxşarları yoktu. Hem zahiri şartlarda, hem medeni ve kültür bakımından. Yani flaşa deyilen Afrika'dan gelen Afrikalılarla, Eşinazi Avrupa'dan gelen Yahudilerin birbirleriyle ne benzeri, ne oxşarı var onların, hansı kültürleri, hansı medeniyetleri, hansı inancıları, hansı adet, ənənələri birbirlerine oxşayır. Hatta fonetik bakımından, yani zahiri bakımından da bunlar birbirlerine oxşamır. Eyni halda Arap devletlerinden gelenler, Asya'dan gelenler, Rusya'dan gelenler, onlar birbirleriyle bir halk kimi birbirlerine toxunmuş, birbirlerine bağlı bir halk kimi, mesela Çinliler kimi, Hindiler kimi, Lidanlılar kimi, Türkler kimi dördüler ki. Onlar ayrı-ayrı bir halkları bir yere yığıştırıp, süni halda birbirlerine yapıştırmak bir tersleriyanı idi ki, onun da biz kılafın görürdük. Yani tezadlılar, çelişkiler baş verirdi. Mesela Rusya'dan gelen Yahudilerle, orada olan Yahudilerle, ya falaş falaşa deyilen, yani Afrika'dan gelenleri, onları köle kimin işletmeleri, başka yerlerden gelenler haçaza. Yani biz bu birbirlerine yakışmayan, uymayan bir medeni ve kültür çelişkilere biz şahit ediyoruz ki, bunların siyasi yansımaları da var idi. Yani siyasette de özünü gösterirdi. Ve eyni halda bir başka mesele de orada siyasi partiyalardı. Yani bir grup fanatik, yani bir grup yok, bir çox partiyalar ki onlar fanatikdiler, onlar çox aşırı məzhəbci bir Yahudilərdilər ki Netanyahu hükümeti de partiyası da ona bağlıdır. Bu çitik-çitik fanatik partiyalar, gruplar birləşib. Bugün biz, yani bugün deyəndə neçə illərdir, 20 ilə yaxındır ki, İsrail'də bir əqəliyyət hükümeti var. Bu əqəliyyət hükümetində fanatik gruplar birləşirlər və hükümet təşkil verirlər. Və bu hükümet də təbiidir ki, qeyri-real siyasətlərlə və fanatik bir siyasətlərlə ki, o da Filistin xalqının bütününü aradan aparmaq, yani İsrail'in quruluşunda olan hədəfdə, yani Nildən Fırat'a qədər bir dövlətin yaranmasına dubarə davam etmək və təbiidir ki, bu fanatik qrupların əlləri də var böyük maliyyə sazmanlarında, Amerika'da, Avrupa'da və xüsusən Amerika'da onlar əldə elədikləri siyasi nüfuzlar səbəb olur ki, onların da köməklərin bu əqəliyyəti alırlar. Vəli bu həqiqətləri, yəni təlişkiləri İsrail daxilində gizlətmir. Və biz bu yeni Qəzza müharibəsindən əvvəl də illərdir İsrailin içərisində çox böyük-böyük bir küçə göstərilərinə şahid idik. Orada küçə yürüyüşlərinə şahid idik. Günlərlə, gecələrlə xalqlar küçədə qalırdılar. Və Netanyahu'nun anayasanı dəyişmək üçün, yəni orada əsasən məhkəmə müstəqillik dediklərin aradan aparmaq üçün Netanyahu'nun çabaların onlar pozmaq istəyirdilər və istəmirdilər ki, o dəyişikliklər onların anayasasında yaransın. Bu onun üçün idi ki, orada hər halda bir böyük xalq bu dəyişikliklərindən orada həyatların sürməyə ümid göstərilmirdilər, yəni ümidvar olmurdular. Belə bir şəraitdə təbiidir ki, biz bu indiki müharibiyə şahid olduq Hamasın bu hərbi əməliyyatından sonra və bu da bir başqa həqiqətləri yaşlara çıxartdı. Əvvələn Hamasın saldırısı göstərdi ki, o iki iddia eləyirdilər İsrailin içərisində belə bir böyük güc var, əmniyyət, təhlükəsizlik qüvvələri orada və necə deyərlər, uçan quşun da xəbərin gətirirlər. Tamam, bütün sahələrdə İsrailin içində, dışında olan vaqələrdən xəbərdardılar. Eyni halda onlar əlləri tedişdə hazırdılar, bütün təhlükələri qoruyalar. Görsəndik ki, yox, belə deyil. Çox sadə şəkildə, sadə imkanlarla onların bütün yaratdıqları yalan pərdələri cırdılar və millət aşkara onların nə qədər yalan əsasında qurduqları bir təhlükəsizlik sisteminin çöktüğünü gördülər və inancılarını təbiidir ki, itirdilər və buna görə də gördük ki, İsraildən nə qədər yahudilər dünyanın bir çox yerlərinə qaçdılar, hətta Qafqaza. Və eyni halda baxmayaraq ki, bütün dünya istismarçı dövlətlər, istikbari dövlətlər, emperialist dövlətlər, Amerikası ola, İngiltərə ola, Fransa ola, Alman ola, bunların hamısı himayə elədilər Netanyahu'dan, arxasında durduğunu söylədilər. Bunlar necə deyərlər, ən yaxın fürsətdə hər şişildə olmuş olsa vəl o yük daşıyan təyyarənin içində gəldilər, Netanyahu'ndan görüşdülər, ona vədədə bulundular. Vəli baxmayaraq bu himayələrə və baxmayaraq ki, İsrail bütün əskərlərin ehzar elədi, çağırdı, hətta zəxirədə olan, ehtiyatda olan əskərləri də çağırdı, hamısını müsəlləh elədi, göndərdi Qəzziyə kiçik yerə. Orada da bütün qaydaları, bütün müharibə qaydaların, dünyada insan haqlarının qaydaların, sivil xalqlara saldırmama qaydaların, yəni insani qaydaların hamısını pozdular, dünya gözü önündə hər cür cinayətə əl vurdular. Vəli eyni halda bugün 3 aya yaxındır ki, bu saldırı idamə çatır, onların orada əli alın bir xalqı bizə çöktürməyə imkanlarının olmadığı və natəvan qaldıqlarını və günbəgün zəiflədiklərini də göz önündədir. Yəni, bunlar hamısının nəzərdə alanda təbiidir ki, İsrailin siyasi həqiqəti də üzə çıxır və bugün Netanyahu'nun müharibəni hər halda sürdürməsi, davam etməsi də buna görədir ki, sabahları müharibədən sonra o ki, bütün nazirlər və analistlər, bunda ittifakları var, müttəfiqdirlər bu qolda, bu sözdə ki, bu müharibədən sonra birinci həqiqət budur ki, Netanyahu olmayacaq və bu Pinatiç onun partiyası hükumətdə qalmayacaq və bəlkə də o əqəlliyyət hükumətləri ki, indiyəndən qurulmuşdur, onun da daha qurulması mümkün olmayacaq üçün onların siyasi, strateji, apardıqları siyasətlər və stratejilər heç birisi nəticəyə çatmadı və günbəgün Filistinin qudrətlənməsinə və İsrailin zəiflənməsinə səbəb oldu və sülhün uzaqlaşmasına. Və bu həqiqət təbiidir ki, Netanyahu'nu vadar edir ki, müharibəni əlindən gəldiyi qədər uzatsın, bəlkə bir çare yolu tapılar ki, tapılmaz.
Evet.
Və başqa bir məsələ də budur ki, eyni halda yolsuzluqlar, yəni Netanyahu'nun məhkəmədə bir çox dosiyası var ki, onlarda Netanyahu'nun şəxsən özü yolsuzluqlarla ittihamlanır, onun əleyhinə qərar çıxıb. Yəni, bu hükumətdən, başbakanlıqdan kənar gedib, o məsuniyyəti toxunulmazı götürülən həman bu tutuqlanmalıdır. Bu da başqa həqiqətdir. Və bu təhnikan yahu aid deyil, bəlkə orada olan o siyasi sistemin fasid olmağı da bəlli bir məsələdir. Demək olar ki, bu da bu günləri İsrailin daxili məsələləridir. Yəni, İsrail bir müttəfiq deyil, bir müttəhid millətin itaadından yaranmış bir dövlət deyil. Daxildə olan İsraildə yaşayan xalqlar da bir millət deyilər. Əsasən bir necə deyərlər, saxta bir millət yaradıqlar və bir əsrə yoxundur bu milləti, bu bölgədə 70 ildir müsəlman xalqları fəlakətə təkiblər. O xatirə ki, Amerika öz mənfəətin bölgədə əldə eləsin, müsəlman xalqları bu yeri, yeraltı, yer üstü zəngin olan ölkələri çalıb çapıtmaq üçün və təəssüflə də ki, indiyinizdən də məhvaq olubdur.
Dəyərli dinləyicilər, bugün söhbətimizdə Filistin gündəminə ilişkin Qazze savaşı və özəlliklə Siyonist-İsrail rejimi kabinəsində artan ihtilafların və anlaşmazlıqların şiddətlənməsi konusu ətrafında uzman konuğumuzun görüşlərini sizlərlə paylaşdıq. Siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini dinlədiniz. Bugün söhbətimizə də son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.arstoday.ir sitəmizə də baş verə biləcəyinizə mən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və röportajımızda buluşana dək, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Kudüs gazetesi, Avrupa ve Amerika'nın İran'a fobi siyasetiyle kaybettikleri itibarı kazanmaya çalıştıklarını, Siyonist rejimin sadece bir günde 23 askerinin öldüğünü onayladığını, İran'da uzun süren kuraklıkların sebepleri ve çözüm yolları, Amerika liderliğinde Yemen'e karşı koalisyondan Fransa, İspanya ve İtalya'nın ayrılma boyutlarını ele alıyor. Sahiye gazetesi ise İran İslam Cumhuriyeti Nizam'ın Maslahatına Teşhis Konseyi Üyesi Rizai'nin İran'a ait 3 adayla ilgili açıklamasını okucularla paylaşıyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İran Cumhuriyeti Nizam Maslahatı Teşhis Konseyi Üyesi Muhsin Rızai, Fas toplantısı bildirisine tepki olarak üçlü adalar takımının müzakere konusu olamayacağını defalarca söyledik diye vurguladı. Nizam'ın Maslahatın Teşhis Konseyi Üyesi Muhsin Rızai, Fas toplantısı bildirisine tepki olarak X kanalındaki kendi hesabında üçlü adalar takımının müzakere konusu olamayacağını bugüne kadar defalarca söyledik. Birleşik Arap Emirlikleri'nin aşırıcı tavrını sürdürmesi onun lehine olmaz, olumsuz sonuçları olur diye kaydetti. Muhsin Rızai ayrıca Rusya'nın İran'ın toprak bütünlüğü konusunda dostane olmayan bir müdahalede bulunması tekrarlanmamalı. Üçlü adalar takımı Kırım Adası'ndan farklıdır diye ilave etti. İslam İnkılabı rehberi Uluslararası İşler Danışmanı Ali Ekber Velayeti de önceki akşam söz konusu Fas bildirisine tepki olarak böyle bir girişimi kınayarak bildirinin İran'ın iç işlerine müdahale etmek gibi birçok hatası olduğunu hatırlattı. Daha önce İran-Rus-Arap Birliği Forumu sonrasında İran'ın Fas Körfezi'ndeki 3 ada hakkında yapılan ortak açıklamaya tepki olarak Rusya'nın Tahran Maslahat Güzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı'nın yapılan yazılı açıklamaya göre ise Büyükelçinin yokluğunda bakanlığa çağrılan Rus Maslahat Güzarı'na Tahran'ın protesto notası iletildi. Açıklamada ayrıca Fas Körfezi'ndeki 3 adanın İran'a ait olduğu, bu konuda herhangi bir tarafın iddiasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Rus diplomat ise İran'ın itirazlarını en kısa zamanda Moskova'ya ileteceğini belirtti.
Şehrven gazetesi Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısında Hazreti İsa Aleyhisselam'ı izleyenlerin bebek katili ve zalim Siyonist rejimi desteklememeleri gerektiğini, Nesir ve Telaiye seyir füzelerinin İran Deniz Kuvvetleri envanterine katıldığını, Gorgan Körfezi'nin tekrar ihya edilmesiyle çevre dostlarının endişelerinin giderildiğini belirtiyor. İttilat gazetesi ise Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisinin Amerika'nın Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerini garantileme peşinde olduğunu söylediğini belirtiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Amerika, İsrail'in Gazze'de cinayetlerini sürdürebilmesi için izin çıkartma peşinde dedi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Amerika'nın Gazze'de İsrail rejiminin işlediği cinayetleri önleme yönündeki çabalara engel çıkartma girişimini sert bir dille eleştirdi. Nebenzia, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'ye daha fazla insani yardım yapılmasını isteyen bir karar tasarısının onaylanmasının ardından yaptığı konuşmada Amerika'nın kararı baltalama girişimlerine rağmen Rusya'nın söz konusu kararı neden veto etmediğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Guardian gazetesinin verdiği habere göre Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Lebenzia yaptığı konuşmada ayrıca Washington'un Filistinli sivillerin İsrail tarafından katledilmelerine izin verecek bir maddenin ilave edilmesi yönündeki alçakça bir oyunu sürdürmekte olduğunu belirtti.
Tahran Radyosu
19D gazetesi Gazze'de şehit olan muhabir sayısının 101'e ulaştığını, Amerika'nın Kızıldeniz Savaşı'nda Yemen'e yenildiği ve kurmak istediği koalisyonun kurulamadığını, Hamid Nuri'nin oğlunun babasının dosyasının Siyonist rejim tarafından yönetildiğini söylediğini belirtiyor. Cevan gazetesi ise aynı konu hakkında İran İnsan Hakları Komitesi Başkanı'nın açıklamalarına yer veriyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İnsan Hakları Komitesi Başkanı İsveç Mahkemesi'nin Hamid Nuri'ye verdiği müebbet hapis cezasını kınayarak Nuri'nin ailesinin İsveç ve Ulusal Mahkemenin hukuki standartlara uymadığı gerekçesiyle verdiği kararı tanımama ve İsveç yargı sistemini uluslararası forumlarda şikayet ederek konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacağını bildirdi. Zuhri İlahiyan yaptığı açıklamada İranlı diplomat Hamid Nuri'nin İsveç Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezası aslında çarptırılması ile ilgili olarak İsveç yargı sisteminin münafıklar terör örgütünün tesiri altında kaldığını, bunların şikayetleri neticesinde kendisine müebbet hapis cezası verildiğini ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefon uygulaması aracılığıyla Parsley yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücret ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kerbela şehitlerinin anası Ümmül Benin. Zaman hiçbir zaman üzerine toz konmuş anıları unutturamaz. Nice adlar, nice yadlar vardır. Bu geniş gök mavisi altında kaybolmuştur. Ama öyle bir ad var ki tüm acılarına rağmen gökyüzünün zirvesinde duruyor. Bu ad Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eşi ve Hazreti Abbas Aleyhisselam'ın annesi Ümmül Benin'di. ...13 Cemalüsani, vefakar bir eş ve merhametli bir annenin hüzünlü vefatının yıl dönümüdür. Bu kadın, ahlaki faziletlerin, insani erdemlerin, iman gücü, sabır, basiret ve bilgelik, nutuk ve şairlikte Müslüman kadınların örnek aldığı bir kadındı. Bu büyük kadının adı Fatıma, künyesi Ümmül Benin'dir. Babasının adı Hezam, annesinin adı ise Semmame'ydi. Ümmül Benin'in veladeti hicretten yaklaşık 5 yıl önce tahmin ediliyor. Hanedanı ise şecaat, kerem, ahlak, sanat ve sosyal mevki bakımından Kureyş'ten sonra Arap aşiretlerin başında yer alıyordu. 13. yüzyılın büyük fakihi, edip ve tezkere yazarı Allame Seyyid Muhsin Emin şöyle yazıyor. Ömülben'in hoş beyanlı bir şair, asil ve cesur bir ailedendi. Ümülben'in ailesi hakkında Arap dünyasının büyük soy bilgini Akil İbni Ebu Talip bu kadın hakkında Hazreti Ali Aleyhisselam'a şöyle arz etti. Arapların arasında atalarından daha cesur ve daha kahramanı bulunmaz. Hazreti Fatıma şehit düştükten sonra Hazreti Ali Aleyhisselam kardeşi ve Kureyş'in büyük soy bilginlerinden biri olan Akil'den kendisi için yiğit bir hanedana mensup olan bir eş seçmesini istedi. Akil ise Kelab oğulları hanedanından olan Fatıma Kelabi'yi şecaatte eşsiz olan biri olarak kendisine tanıttı. İmam bu seçimi beğendi ve Akil'i Ümmülbeni'nin babasına yolladı. Ümmülbeni'nin babası Hezam çok konuksever bir insandı ve Akil'i büyük bir saygı ile karşılayarak ağırladı ve önünde kurban kesti. O dönemde Arapların geleneği gelen misafiri 3 gün ağırlamak, 3. günün sonunda hacetini sormak ve geliş sebebini öğrenmekti. Medine'nin dışında yaşayan Ümmülbeni'nin ailesi de aynı geleneği yerine getirdi ve 4. günün sonunda büyük bir saygı ve edeple Akil'e geliş sebebini sordu. Akil şöyle dedi. Kızın Fatıma'yı Ali bin Ebu Talib için istemeye geldim. Böyle bir taleple karşılaşacağını asla ummayan Hezam çok şaşırdı. Ardından büyük bir sadakat ve samimiyetle şöyle dedi. Gerçekten ne şerefli ve azametli bir hanedansınız. Fakat ey Akil, Ali bin Ebu Talib'in şanı bedevi bir kadın düzeyinde değildir. Akil bu sözlerin üzerine şöyle dedi. Ali senin söylediğinden haberdardır. Ama buna rağmen kızınla evlenmek ister. Ümmülbeni'nin babası ne diyeceğini şaşırdı. Bu yüzden Akil'den mühlet istedi. Ve konuyu kızının annesi Semmame binti Süley'le ve kızının kendisine sorması gerektiğini belirterek şöyle dedi. Kadınlar kızlarının ruh halini daha iyi anlar ve onların maslahatını daha iyi bilir. Ümmülbeni'nin babası eşinin yanına gider. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ezdivaç önerisini eşine söyler. Acaba kızımızı Ali bin Ebu Talib'in eşi olmaya şayeste görüyor musunuz? Bilesin ki Ali'nin evi vahiy ve nübüvvet evi, ilim, hikmet ve adab evidir. Eğer kızını bu eve layık görüyorsan, bu eve hizmet etmesini istiyorsan kabul edelim. Eğer onda bu ehliyeti görmüyorsan o zaman hayır diyelim. Kalbi İslam peygamberinin pak hanedanının aşkı ile dolu olan eşi Semmame hiç düşünmeden hemen şöyle karşılık verdi. Ey Hezam, Allah'a and olsun ben ona çok iyi baktım, onu çok iyi bir şekilde yetiştirdim. Yüce Allah'tan saadetini ve Ali bin Ebu Talib'e hizmet için salih olmasını istedim. O zaman onu Ali ile evlendir. Fatıma Kelabiye, İmam Ali Aleyhisselam'ın evine ayak bastığı ilk gün, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Aleyhisselam hastalanmış yatakta yatıyorlardı. Fatıma eve gelir gelmez bu iki değerli insanın yanı başına geçti ve şefkatli bir anne gibi onların bakımı ile ilgilendi. Fatıma, Hazreti Ali Aleyhisselam ile evlendikten sonra ilk günlerde o Hazreti kendisini Fatıma yerine künyesi olan Ümmül Benin'le hitap etmesini istedi. Zira Hazreti Fatıma'nın çocukları, babaları onu esas adı ile çağırdığı için sürekli annelerini hatırlayarak üzülmelerini istemiyordu. Ümmül Benin, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın evine geldikten sonra Hazreti Fatıma'nın yerini evlatları için doldurmak istiyordu. Zira Hazreti Fatıma genç yaşta şehit düşmüş, çocukları yetim kalma acısını tatmıştı. Nitekim Hazreti Fatıma'nın çocukları da bu takvalı kadını adeta kendi anneleri gibi görerek annelerinin yokluğundan duydukları acıyı daha az hissediyorlardı. Ümmül Benin her zaman Fatıma'nın çocuklarını kendi çocuklarının üstünde tutuyor. Sevgi ve şefkatinin büyük bir bölümünü onlara veriyordu. Ümmül Benin bunu vacip bir emir olarak telakki ediyordu. Zira Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ehl-i beyt fertlerini sevmeye emretmiştir.
Bismillahirrahmanirrahim. ذَلِكَ الَّذ۪ي يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُورٌ.
Kameri 10. yüzyılın büyük Şia alimi Zeyneddin Ameli bu faziletli kadın hakkında şöyle diyor. Ümmül Benin marifetli ve faziletli kadınlardan biriydi. Nübüvvet hanedanına yönelik saf ve şiddetli bir sevgi ve gönül bağı vardı ve kendisini onlara hizmet etmeye adamıştı. Nübüvvet hanedanı da ona büyük değer veriyor ve saygı gösteriyordu. Kuşkusuz Ümmül Benin'in Resulullah'ın evlatlarına yönelik sonsuz sevgisi karşılıksız kalmadı. Ve ehl-i beyt fertleri de ona saygıda hiç kusur etmedi ve her daim kendisine şükranlarını sundu. Ümmül Benin'le Hazreti Ali Aleyhisselam'ın izdivacının meyveleri 4 erkek evlattı. Bunlar Haşimoğullarının ayı lakabı ile ün yapan Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas, Abdullah, Cafer ve Osman'dı. Ve her dördü Kerbela çölünde Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında şehit düştü. Soyları Abbas'ın oğlu Ubeydullah aracılığıyla devam etti. Ümmül Benin'in her dört oğlunun Kerbela çölünde şehit düşmesiyle birlikte bu sabırlı kadın şehit eşi olmanın yanında şehit anası olma onuruna da nail oldu. Böylece onurlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Ümmül Benin, İmam Seccad Aleyhisselam'ın Medine'ye gönderdiği ve insanları Kerbela faciası ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kafilesinin geri döndüğü hakkında haberdar etmek üzere gönderdiği kuryesi Beşir'i görünce ondan sordu. Ey Beşir, Hüseyin'imden ne haber? Beşir şöyle dedi. Allah sana sabır versin. Senin Abbas'ın şehit düştü. Ümmül Benin yine sordu. Bana Hüseyin'imden haber ver. Beşir bu kez diğer evlatlarının da şehit düştüğünü söyledi. Fakat Ümmül Benin sürekli Hüseyin'i soruyor ve büyük bir sabır ve basiret örneği sergileyerek şöyle diyordu. Ey Beşir, bana imamım Hüseyin'imden haber ver. Benim evlatlarım ve şu mavi gökyüzünün altında ne varsa hepsi Hüseyin'ime feda olsun. Beşir, İmam Hüseyin'in de Kerbela'da şehit düştüğü haberini verince, Ömür Benin korkunç bir feryat ederek şöyle dedi. Ey Beşir, kalbimin damarını kestin. Bu sözün üzerine Bülben'in figan ederek ağıtlar yakmaya başladı. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, Habibi Hüseyin. Rical ilminin önde gelen büyüklerinden Allame Mamiyakani'nin belirttiğine göre Ümmül Benin'in İmam Hüseyin'e yönelik bu denli şiddetli sevgisi onun iman gücü ve imamet makamına yönelik marifetinin işaretiydi. Zira her biri eşsiz bir insan olan dört evladının çağın imamını savunma uğruna şehit vermeyi kolay sayıyor. Evet, Ümmül Benin bir başka seçkin sıfatı ise yazdığı güzel ve ebedi şiirlerinde tecelli eden fesahat ve belagatıdır. Kelaboğulları hanedanında seçkin şairler vardı. Araplar her zaman onların şiirlerine istinaat ederdi. Bu şairlerin her biri fesahat ve belagatta eşsizdir. Ümmül Benin de böyle bir hanedanın içinde yetişmiş. Şiir ve edebiyat ve beyanda yüksek mertebelere nail olmuştur. Ümmül Benin'in edebiyat büyüklerinden büyük takdir toplayan ebedi şiirlerinden biri, oğlunun şehadetinden sonra yazdığı yürek yakan şiiriydi. Bana Ümmül Benin demeyin, zira bana cesur aslanları hatırlatıyorsunuz. Benim onların adı ile çağrıldığım evlatlarım vardı. Bugün evlatlarım yok. Benim dört evladım vardı. Avcı şahinler misali. Ama hepsi şehit düştü. Tarih yazarları şöyle diyor. Ümmül Benin evlatları, özellikle de İmam Hüseyin aleyhisselam şehadeti için öylesine ağıt yakıyor ve ağlıyordu ki, hatta Ehl-i Beyt düşmanı Mervan bin Hekem bile onun ağıtlarını duyunca ağlıyordu. Ümmül Benin mersiyeleri ve ağıtları ile İmam Hüseyin'in vefakar arkadaşlarının mazlumiyet sesini gelecek kuşaklara duyurdu. Ümmül Benin her gün annesiyle birlikte Kerbela'da bulunan ve Aşura olaylarının canlı belgesi olan torunu Ubeydullah bin Abbas ile birlikte Baki mezarlığına gidiyor ve ağıt yakıyordu. Ümmül Ben'in şiirleriyle hem Kerbela hamasetini anlatıyor, hem yas tutarak insanları Emevilerin cinayetleri hakkında bilgilendiriyordu. Sonunda bu büyük kadın bir ömür çaba, sabır ve direniş ve Mevlası Hüseyin bin Ali'ye 4 yiğit evladını şehit verdikten sonra Kameri 64 yılının 13 Cemadü's-Sani gününde Hakk'a yürüdü ve naaşı Baki'de toprağa verildi. Fakat yüce ruhu ve kerimi sıfatları adını her daim yaşattı ve yaşatmaya da devam ediyor. Allah'ın selam ve salavatı onun üzerine olsun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, İslam dininde en yüce ve en önemli ibadetlerden biridir. İbadet, ya sözle ya da amelle yerine getirilen bir fiildir ve namazda her iki fiil bir arada söz konusudur. Namaza durduğumuz vakit, hamd ve sure okuduğumuzda, yine rükû ve secde veya teşehhüd amelinde zikir söylediğimiz vakit, sözlü ibadeti yerine getirmiş oluruz. Ancak namaza durmak, kıyam, rükû ve secdeye kapılmak hepsi amelle ibadet sayılır. Bu yüzden İslam peygamberi namaz İslam'ın zirvesi anlamındadır diye buyurmuştur. Yine ünlü bir hadiste Hazreti Ali aleyhisselamın şerefli ömrünün son anlarında şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah için, Allah için namaz hakkındı. Çünkü sizin dininizin sütunudur.
İmam Bagır aleyhisselam bu benzetmeyi şöyle açıklamıştır. Namaz dinin sütunudur. Bir çadırın direği gibi eğer ayakta dimdik durursa, kazıklar ve ipler ona bağlı, sapasağlam yerinde durur. Ancak direk eğildiği veya kırıldığı vakit bunlardan hiçbiri yerinde kalmaz. Dolayısıyla eğer kulla Allah arasında namaz ibadetiyle kurulan irtibat kesilecek olursa, diğer amellerin ve ibadetlerin hiçbir faydası yoktur.
Demek ki namaz insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandıran bir ibadettir. Çünkü namaz insanda ihlas ruhunu canlandırır. Bir hadiste İmam Sadık Aleyhisselam'dan şöyle okumaktayız. Kıyamet gününde kullardan hesabı sorulan ilk mesele namazdır. Eğer kabul görürse diğer amellerin hesabı da kabul edilir. Eğer reddedilirse diğer ameller de reddedilmiş olur. Belki bu yüzdendir ki namaz kulun Yaradan'la en iyi irtibat yoludur. Eğer doğru biçimde bu yol kat edilir ve yerine getirilirse, kulun Allah katına yakınlaşmasına ve ibadetinde ihlasa vesile olur. Ve diğer amellerin de kabul görmesine yardımcı olur. Aksi takdirde diğer amelleri de itibarını kaybeder.
Ankebut suresinin 45. ayetinde namazın insanları çirkin amellerden alıkoyduğu buyurulmuştur. Namaz insanlara en güçlü caydırıcı gücü, yani Allah'ı ve Mad'ı hatırlattığı için günahlardan ve münkirlerden uzaklaştırıcı etkisi vardır. Namaza duran insan tekbir diyor ve Yüce Allah'ın her şeyden üstün olduğunu itiraf ediyor ve ardından onun nimetlerini hatırlayarak Rabbine hamd ve dua ediyor. Kuşkusuz bu ameller namaza duran insanın kalbini ve ruhunu Hakk'a doğru yürüme ve pak olma hissiyle aydınlatır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin 45. ayetinin devamında Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir şeklinde buyurur. Gerçekte Yüce Allah ayetin bir bölümünde çok önemli bir meseleyi beyan ediyor. O da şu ki Allah'ı anmak her türlü hayır ve saadetin vesilesidir. Gerçekte insanı her türlü münkirden ve günahtan alıkoyan da Allah'ı anmak ve zikretmektir. Her namaz ibadet açısından en mükemmel ve en yüce ibadet olmakla beraber fuhuş ve münkiri de önleyici etkiye sahiptir. Rivayetlere göre bir gün Medine halkından bir genç İslam peygamberi ile birlikte namaz kılar. Aynı zamanda günah da işler. Bu durum İslam peygamberine bildirildi. O hazret şöyle karşılık verdi. Bir gün namazı onu günahtan alıkoyacaktır. Bir süre sonra o genç tevbe etti.
Namazın doğruluğuna vesile olan şartlardan başka namazın yüceliğine ve kemale ermesine katkı sağlayan bir dizi şartlar daha söz konusudur. Namazın kemal derecesine erme şartlarından biri namazın içeriğinden başka iç ve dış paklıktır. Çünkü bilindiği üzere namaz kılınan mekan, namaz kılan insanın giysileri, üzerinde namaz kılınan halı, abdest alınan su ve hatta abdest alınan mekan temiz olmalı, gasp edilmiş mekan olmamalı ve başkalarının hakkına taciz edilerek elde edilmemiş olmalıdır. Namaz kılan insan başkalarına zulümden, az satmaktan, rüşvet almaktan ve haram kazançtan uzak durmalıdır. Bu yüzden namazın 5 vakit kılınması başkalarının hakkına uyuma çağrısı gibidir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Namazının kabul edilip edilmediğini bilmek isteyen kimse, kıldığı namazların onu çirkinliklerden ve kötülüklerden uzak tutup tutmadığına bakması gerekir. O zaman her ne kadar çirkin amellerden ve günahlardan uzaklaşmışsa, namazı da o kadar kabul görmüştür.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi www.parsurey.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.rf.ir'e gönderebilir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Mm-hmm.